Ayrım 5.
Bir akşamüstü Batiste, Valencia'ya yaptığı bir yolculuktan oldukça memnun bir şekilde eve dönüyordu. Evde boş duran kollar istemiyordu. Oğlu Batiste, tarlada yapılacak iş kalmadığından gübre getirmek için şehre gidiyordu. Kulübenin tamiri bittikten sonra evde fazla bir iş yapmayan genç kız kalıyordu ve yeni kiracılarından hoşnut olan Don Salvador'un oğulları sayesinde onu ipek fabrikasına işçi olarak sokmayı başarmıştı. Ertesi gün Rosetta da diğer kızlar gibi Şafak'la birlikte kalkacak, elinde sepetiyle etekliğini dalgalandırarak patikalardan şehre doğru yol alacaktı ve köylü kızı orada nasırlı parmaklarıyla ipek böceği kozasından iplik eğirecekti. Batiste Copa'nın meyhanesine yaklaşmışken yola açılan bir patikadan inen bir adamın kendisine doğru yaklaştığını fark etti. Batiste durdu, yanında eski bir bağ bıçağı ya da bir orak taşımadığına hayıflandı ama soğukkanlılığını bozmadı. Tıraşlı yuvarlak kafasını ailesinin çekindiği o otoriter tavrıyla kaldırıp adaleli kollarını göğsünde kavuşturdu. Bu adamı gıyaben tanıyordu. Gerçi kendisini hiç görmemişti ama adını duymuştu. Bu Pimento'ydu. Beklenen an nihayet gelmişti. Kabadayı bütün bostan halkının nefret ettiği oyun bozanı bakışlarıyla süzdükten sonra babacan bir tavır takınarak yumuşak bir sesle konuştu. Bir çift sözü olacaktı. Bunu uzun zamandır söylemek istiyordu. Fakat topraklarından hiç ayrılmadığından sadece bir çift laf ve birincisini ağzından çıkarıverdi. Barrett'in topraklarından bir an önce gitmeliydi. Bunu kendisinin iyiliği için istiyordu. Onun buradaki varlığı bir tür meydan okumaydı ve yepyeni sayılabilecek bir kulübe ise buradaki fakir insanlara karşı bir hakaret sayılırdı. Buna inanmalı ve ailesini alarak başka bir yere gitmeliydi. Batiste Pimento'nun sözlerini alaycı bir gülümseyişle dinliyordu. Kabadayı kendisinden çekinmeyen bu oyun bozanın soğukkanlılığı karşısında hayretler içinde kalmıştı. Ne diyeceğini kestiremiyordu. Gitmek mi? Kendisinin olanı bıraktıracak babayı daha anasından doğmamıştı. Bu toprakları teriyle sulamıştı ve ailesinin ekmeğini kazanmak zorundaydı. Acaba anlatabilmiş miydi? Kendisi barışsever bir insandı ama damarına bir dokundular mı görecekleri vardı. Herkes kendi işiyle gücüyle uğraşmalıydı. Kendisi kimsenin işine burnunu sokmayı düşünmüyordu. Ve Batiste kabadayıyı hafife alırcasına ona sırtını dönüp yoluna devam etti. Bütün bostancıları titretmeye alışkın olan Pimento, Batiste'in soğukkanlılığı karşısında ne yapacağını bilemiyordu. ''Son sözün bu mu?'' diye bağırdı belirli bir mesafeden. ''Evet, bu'' diye cevap verdi Batiste sırtını dönmeden ve yoluna devam ederek yolun dönemecinde gözden kayboldu. Uzaktan Barrett amcanın eski kulübesinden efendisinin kokusunu alan köpeğin havlamaları geliyordu. Tek başına kalınca Pimento eski güvenini yeniden kazandı. Vay canına, bu herif kendisiyle nasıl da alay etmişti. Batiste'in gözden kaybolduğu dönemece doğru yumruklarını sıkarak bağırdı. Bunu bana ödeyeceksin, bunu ödeyeceksin serseri. Öfkeden titreyen sesinde sanki bostanların tüm nefretini taşıyor gibiydi. 4. Perşembe günüydü. 5 asırdır süregelen gelenek uyarınca o gün sular mahkemesi Havariler Katedrali'nin kapısı önünde toplanacaktı. Miguelet Kulesi'nin saati onu birkaç dakika geçiyordu. Bostan halkı rengarenk giysiler içinde meydanı süsleyen çeşmenin havuzu kenarında topluca oturmuştu. Mavi beyaz battaniyeler, kırmızı sarı eşarplar ve açık renkteki pazen eteklikler canlı bir çelenk oluşturuyordu. Küçük yapılı atların çektiği arabalarla caddelerde gübre toplaya toplaya gelen bazı çiftçiler elde ettikleri hasılattan dolayı memnun görünüyorlardı. Bazıları ise boş arabalarının bırakıldığı yerde kalmasına izin vermesi için belediye zabıtalarını ikna etmeye çalışıyorlardı ve yaşlı erkekler kadınlarla çene çalarken delikanlılar da yakındaki küçük bir barda kadehlerin karşısında vakit geçirmeyi tercih ediyorlardı. Bostanlarda kim biriyle kozunu paylaşmak istiyorsa muhakkak oradaydı. Kaşlarını çatarak, el kol hareketleri yaparak sulama kanallarının 7 hakeminin önünde hakkından hukukundan söz etmek ve böylece şikayetler zincirine yeni bir halka daha eklemek için sabırsızca bekliyordu. Bu kavgacı ve küstah insanlarla 50 yıldır uğraşan mübaşir, katedralin kapısı önündeki gölgeliğe eski şam kumaşıyla kaplı uzun bir divan yerleştirdikten sonra duruşma salonu olarak kullanılacak olan alanı alçak bir parmaklıkla çevirdi. Havariler Katedrali'nin asırların karartıp kurtlandırdığı yaşlı kapısı ve dış cephesi aşınmış güzelliklerini güneşte sergileyerek bu eski mahkemeye zemin oluştururken, aynı zamanda bu 5 asır boyunca devam eden kurumu barındırmak için taştan oyulmuş bir yatak gibiydi. Kapı alınlığı üzerinde Bakire Meryem ile düz, beyaz elbiseler içinde, ablak suratlı, saçları bukleli, kanatlı altı melek heykeli, ellerindeki viyola, flüt, kaval ve davul gibi müzik aletleriyle yerlerini almışlardı. Kapı kemerini oluşturan, birbirini izleyen 3 halka üzerinde taştan oyulmuş melekler, azizler ve krallar taş yataklarda yatıyorlardı. Kapının üst kısmında yükselen duvarlarda 12 havarinin heykelleri sıralanıyordu. Fakat şekilleri öylesine bozulmuş ve aşınmıştı ki onları İsa peygamber bile tanıyamazdı. Aşınmış, kopmuş el ve ayaklarıyla, kırık burunlarıyla birer havariden çok sakat bileklerini acıyla sergileyen dilencilere ya da hastaneden çıkmış hastalara benziyorlardı. Daha yukarıda kilisenin içine ışık veren tekerlek parmaklığı şeklinde ortası süslü yuvarlak bir pencere görülüyordu. Alt kısmında ise Aragon armalarıyla bezenmiş sütunların nesiller boyunca insanların temasıyla aşınmış ayaklıkları göze çarpıyordu. Katedralin bu aşınmış yaşlı kapısı kim bilir kaç ayaklanmaya, isyana tanık olmuştu. Bu taşların önünde asırlar önce öfkeyle bağırıp çağıran nice halklar, insanlar birikmişti ve kapının üzerinde elleri, ayakları kopmuş, mısır mumyaları gibi dimdik duran havariler sanki hala birliğin imtiyazı adıyla bilinir. Aragon bölgesinin bir bakıma Magna Carta'sı sayılabilir. Asiller Birliği 1287 yılında Aragon Kralı 3. Alfonso'dan zorla elde etmişlerdir. Aragon krallarının güçlerini sınırlayan bu birlik, 1348'de 4. Pedro'nun birlik kuvvetlerini yenilgiye uğratmasıyla son buldu. İhtilal çanlarını ya da Germaniyaların bir tür kardeşlik cemiyeti 1517 ile 1524 yılları arasında 5. Carlos'un saltanatının ilk dönemlerinde Valencia birbiri ardından gelen kargaşalıklara, ayaklanmalara sahne oldu. Esnaf teşkilatı, Lonca'nın liderliğinde ayaklanan halk, 1524'te bazı sosyal haklar elde etmeyi başarmıştır. Arkebüzlerinin gürültülerini duyar gibiydiler. Mahkemeyi düzenledikten sonra mübaşir, hakemleri beklemek üzere parmaklıklı kapının önünde yerini aldı. Zengin çiftçilerin giydiği türden siyah elbiseler içinde, ayaklarında beyaz sandaletler ve başlarındaki geniş siperlikli şapkaların altında ipek mendiller bulunan hakemler, vakur bir yürüyüşle birbiri ardından gelmeye başladılar. Her birinin peşinden bir kortej gibi sulama kanallarının bekçileri geliyorlardı. Bunlar mahkemenin başlama saatinden önce kendileri lehine adalet dileniyorlardı. Çiftçiler kendi sınıflarından seçilen ve verdikleri kararların temyizi mümkün olmayan bu hakemlere saygıyla bakıyorlardı. Suların gerçek efendileri bunlardı. Bir ailenin hayatı, bir tarlanın verimli olmasını sağlayan ve yokluğunda ürünün mahvına yol açan sulama bunların elindeydi. Ve Guadalaviyar Nehri'nin suladığı geniş ovanın halkı, aralarında geçilmez bir sınır oluşturan her sulama kanalı için bir hakem seçiyordu. Hakemler bir haftadır birbiriyle görüşmemiş kimseler gibi selamlaşıp katedralin kapısı önünde ayaküstü sohbet etmeye başladılar. Bu arada katedralin büyük kapısının bir kanadının üzerine dinsel afişler yapıştırılmış, küçük tahta kapısı ikide bir açılıp kapandıkça dışarıya yer altındaki herhangi bir yerin rutubetli nefesi gibi taze tütsüyle yüklü hava akımı geliyordu. Saat 11.30'a kadar bütün dinsel görevler bitmiş ve tapınakta birkaç gecikmiş kişi dışında kimse kalmamıştı. Yargılama nihayet başladı. 7 hakem eski divanın üzerine oturur oturmaz parmaklıkların çevresinde yer kapmak için meydanın her köşesinden çiftçiler akın ettiler. Mahkemeyi parmaklıkların ardından sıkışarak izleyen bu insanlardan saman ve taze yün kokusu geliyordu ve mübaşir, sular adaletini simgeleyen ve ucunda bronz bir kanca bulunan direğin yanında vakur bir şekilde dimdik ayakta duruyordu. 7 sulama kanalı, halk bu hakemleri temsil ettikleri 7 sulama kanalının isimleriyle anıyorlardı. Bu kanallar şunlardır: Quart de Faytanar, Mislata, Rascana, Favara, Robella, Tormes ve Mestella. Şapkalarını çıkardıktan sonra elleri dizleri üzerinde, bakışları yerde olduğu halde içlerinden en yaşlısı alışılmış cümleyi söyledi. Duruşma başlamıştır. Koyu bir sessizlik. Bütün halk sanki bir tapınaktaymış gibi huşu içinde sessizce bekliyordu. At arabaları ve tramvaylar gürültüler çıkararak bu tarihi yapının yanından geçerken, mahkeme ise sanki kendi evinde dinlenmeye çekilmiş biri gibi sakin, zamana karşı duyarsız, modern hayatın tüm velvelesine kulaklarını tıkayarak, çevresinde meydana gelen köklü değişikliklere gözlerini kapatarak yaşamını sürdürüyordu. Bostancılar mahkemeleriyle gurur duyarlardı. İşte adalet diye buna denirdi. Karar anında veriliyordu. Burada namuslu insanların içinden çıkamadığı bir takım kağıtlar, belgeler yoktu. Mühürlü, imzalı evrakların ve insanların gözünü korkutan zabıt katibinin bulunmaması, yabancısı oldukları yazı sanatına karşı körü körüne bir korku duyan bu insanları memnun ediyordu. Bu mahkemede ne yazıcı, ne hokka ve ne de insanı ürküten kolluk kuvvetleri olmadığı gibi tebliğ edilecek kararı sıkıntı içinde günlerce beklemek de söz konusu değildi. Sadece kelimeler vardı. Hakemler ifadeleri, beyanları hafızalarında tutuyorlar ve kararlarının derhal yerine getirileceğinden emin bir şekilde davayı bir celsede sonuçlandırıyorlardı. Mahkemeye karşı saygısızlık edene para cezası veriliyordu. Kararı uygulamaya yanaşmayan biri olursa suyu bir daha asla verilmemek üzere kesilerek açlıktan ölmeye mahkum ediliyordu. Bu mahkemenin şakaya gelir tarafı yoktu. Bu sabahları sarayının kapısına çıkarak kullarının şikayetlerini dinleyen masal kahramanı adil bir kralın basit adaleti gibiydi. Bir kabile reisinin çadırının girişinde adalet dağıtmasına benzerdi. İşte bu şekilde düzenbazlar cezalandırılır, doğrular yüzlerinin akıyla çıkarlardı. Erkek, kadın ve çocuklardan oluşan kalabalık konuşmaların tek kelimesini bile kaçırmak istemediğinden yargılama alanını çeviren parmaklıklara iyice yapışmıştı. İçlerinden bazıları sıkışmadan dolayı güçlükle nefes aldıklarından arkalarından itip kakanlara karşı söylenerek vücutlarını hızla geriye doğru atıyorlardı. Parmaklıkların öbür tarafında davanın tarafları en az mahkeme kadar saygınlığı bulunan divanın önünde görünmeye başlamışlardı. Mübaşir, çiftçilerin beraberinde getirdikleri değnekleri, asalları mahkemenin saygınlığıyla bağdaşmayan bir silah gibi gördüğünden ellerinden alıyordu. Battaniyelerini katlanmış durumda ellerinde taşıyan bu adamları hakemlerden belirli bir mesafede durmaları için iteliyor ve başlarını açmada gecikecek olurlarsa başlarındaki mendilleri bir çekişte koparırcasına alıyordu. Ne yapalım? Bu haddini bilmez insanlara karşı sert olması gerekiyordu. Hakemlerin şaşırtıcı bir kolaylıkla çözümlediği karmaşık sorunların sergilendiği bir defileye benziyordu bu mahkeme. Atandador adı verilen ve sulama sırasını düzenlemekle görevli sulama kanalları bekçileri şikayetlerini bildirdikten sonra davalılar kendilerini savunmak için görünüyorlardı. İhtiyarlar savunmalarını oğullarına yaptırırken yaşlı dul kadınlar da kendileri adına konuşmaları için yanlarında merhum kocasının bir arkadaşını getiriyorlardı. Güney insanının heyecanlı ve ateşli yapısı bütün yargılamalarda su yüzüne çıkıyordu. Şikayetin tam ortasında davalı kendisini daha fazla tutamıyordu. Yalan, bütün söyledikleri haksız ve gerçek dışıydı. Onun mahvını istiyorlardı. Fakat yedi sulama kanalı bu tür araya girmelerden hoşlanmadıklarını sert bakışlarıyla belli ediyorlardı. Sırası gelmedikçe burada hiç kimse konuşamazdı. Eğer bir daha müdahale edecek olursa bilmem ne kadar bir para cezası ödemek zorunda kalırdı. Ne var ki şikayet eden kimsenin suçlamalarına dayanamayan bazı dik kafalılar, su, küçük ve madeni bir para, üzerine su ödemek zorunda kalıyorlardı. Hakemler oturdukları yerden kalkmadan oynaşan keçiler gibi kafa kafaya verip birkaç saniye fısıldaştıktan sonra en yaşlısı ağır ve oturaklı bir sesle kararı ve para cezalarını tedavülden uzun zaman önce kalkmış olan Sou ve Libra olarak açıklıyordu. Saat 12'yi geçmişti ve yedi sulama kanalı böylesine cömertçe adalet dağıtmaktan yorgun düşmüş gibiydi. Tam o sırada mübaşir, sulama kurallarını çiğnemekle suçlanan Bautista, Kastilya dilinde Batist, Barul'u bağırarak çağırdı. Pimento ile Batist parmaklıkları geçerek mahkemedeki yerlerini aldılar. Kalabalık parmaklıklara doğru iyice yanaştı. Bunların çoğu Barrett'in eski kulübesinin yakınlarında yaşayanlardı. Bu dava onlar için ilginçti. Nefret edilen yabancı, sulama kanalı bekçiliği görevini üstlenmiş olan Pimento tarafından şikayet edilmişti. Bostanların kabadayısı seçimlere katılmış ve zorbalık ederek bu görevi elde etmişti. Bu şekilde hem yetki sahibi olmuş hem de komşuları arasında itibarını artırmıştı. Sulama günlerinde kendisini yemeğe davet ediyorlardı. Batist bu haksız şikayetten dolayı çok şaşırmıştı. Öfkeden yüzü sapsarıydı. Ateş saçan gözlerle, parmaklıklara dolaşan alaycı, tanıdık yüzlere ve mahkemede boy göstermeye alışık olan ve elde ettiği yetkiyle çalımından geçilmeyen düşmanı Pimento'ya bakıyordu. "Konuşunuz," dedi en yaşlı sulama kanalı bir ayağını öne doğru uzatarak. Asırlardır devam eden gelenek uyarınca mahkemede el ve kol hareketi yapılmıyor, konuşması istenen kişi sandaletle gösteriliyordu. Pimento suçlamasını yaptı. Yanındaki bu adam bostanlarda yeni oluşundan mıdır nedir, su dağıtımını ciddiye almamıştı. Canı istediği zaman tarlasını suluyordu. Kendisi bölgenin su dağıtım görevlisi olarak Batiste buğdayını sulaması için geceleyin saat 2'yi vermişti. Fakat kuşkusuz beyefendi o saatte kalkmamak için saat 5'te sulama yaparak başkasının hakkını yemişti. Sulama kanalının kapağını izinsiz kaldırmıştı. Birinci suç, komşuların hakkı olan suyu çalmıştı. İkinci suç ve tarlasını sulamak isteyerek su dağıtım görevlisinin emirlerine karşı gelmesi de üçüncü ve son suçu oluşturuyordu. Pimento'nun suçlamalarıyla renkten renge giren Batist kendisini daha fazla tutamadı. Yalan, kuyruklu yalan. Onun bu şekilde birdenbire araya girmesi mahkemenin hoşuna gitmemişti. Eğer bir daha saygısızlık edecek olursa para cezasıyla cezalandırılacaktı. Ama yumuşak huylu bir adamın kabarıp taşan öfkesini para cezasıyla bastırmak sanki mümkündü. İnsanların adaletsizliğine, Pimento gibi yalancıları hizmetine alan mahkemeye karşı çıkışlarına devam etti. Mahkeme kızmıştı. 7 sulama kanalında bir çalkalanma oldu. 4 soğu para cezası. Para cezası Batist üzerinde etkili olmuştu. Hemen sustu. Bu arada kalabalıktan sevinç çığlıkları ve kahkahalar geliyordu. Gözleri öfkeden kan çanağına dönen Batist başını öne eğerek hareketsiz kaldı. O esnada amansız düşmanı da şikayetini tamamlamıştı. "Söz sizin," dedi mahkeme. Fakat hakemlerin bakışlarında itirazlarıyla kararların saygınlığına gölge düşürmek isteyen bu bozguncuya karşı fazla bir sempati okunmuyordu. Öfkeden eli ayağı titreyen Batist kemküm etti. Haklılığına inandığı savunmasına nereden başlayacağını bilemiyordu. Ortada bir haksızlık vardı. Yalancının teki olan Pimento kendisinin can düşmanıydı. Sulamanın saat 5'te olacağını söylemişti. Çok iyi hatırlıyordu. Şimdi ise kalkmış saat 2'de olduğunu söylüyordu. Amacı kendisine ceza verdirerek ailesinin hayatı demek olan buğdayları susuzluktan kurutmaktı. Dürüst bir insanın sözlerinin mahkeme için bir değeri yok muydu? Sözlerini kanıtlayacak bir tanığı yoktu ama hepsi de gerçekti. Her biri saygıdeğer bir beyefendi olan mahkeme üyeleri nasıl oluyor da Pimento gibi bir düzenbaza inanıyorlardı? Bu akıl almaz bir şeydi. Başkanın beyaz sandaletinin kaldırım taşına hızla çarpması dinleyiciler arasından seslerin yükselmesine yol açtı. "Yeter, susunuz!" Batist sustu. Bu arada 7 başlı canavar başlarıyla fısıldaşarak kararı hazırlıyordu. "Gereği düşünüldü," dedi en yaşlı sulama kanalı. Parmaklıklara toplanan insanların gözlerinde sanki karar kendileri için verilecekmiş gibi bir endişe okunuyordu. Herkes yaşlı üyenin dudaklarından çıkacakları duymak için kulak kesilmişti. Batist Barul ceza olarak 2 libra ve 4 soğu ödeyecektir. Kalabalıktan bir sevinç mırıltısı geldi. Yaşlı bir kadın kendisini tutamayıp kahkahalar arasında el çırparak "Yaşasın, yaşasın!" diye bağırmaya başladı. Batist saldırmaya hazırlanan bir boğa gibi başı öne eğik, gözleri kararmış vaziyette mahkemeyi terk etti. Pimento onun arkasından gelmekle akıllılık etmişti. Halk açılarak Batist'e yol vermemiş olsaydı hiç kuşkusuz içlerinden birçoğu bu güçlü kuvvetli adamın yumruklarına hedef olacaktı ve hele o anda can düşmanı Pimento onun karşısına bir çıkmış olsaydı vay haline. Yürüyüp uzaklaştı. Olup bitenleri anlatmak için mülk sahiplerinin evine gidiyordu. Hayatını zehir etmek için anlaşmış olan bu insanların kötü niyetlerinden söz edecekti. Bir saat sonra bu iyi beyefendilerin güzel sözleriyle sakinleşmiş olarak evinin yolunu tuttu. Ne büyük bir işkenceydi. Yolda kasaları gübreyle dolu arabalarını süren ya da boş küfeler taşıyan merkeplere binmiş insanlarla birlikte yürümek zorundaydı. Bunlar mahkemeden dönüyorlardı. Hepsi de düşmanları, hiç selam vermediği komşularıydı. Yanlarından geçerken ondan çekindikleri için alaylı bir laf atma ya da gülüşme olmuyor, sadece kötü niyetleri ve sevinçleri gözlerinde parlıyordu. Ama o uzaklaşır uzaklaşmaz arkasından kahredici kahkahalar geliyor ve hatta mahkeme başkanını taklit eden bir çocuk sesi bile duyuluyordu. Ceza olarak 4 su. Uzaktan Kopa'nın meyhanesinin kapısı önünde düşmanı Pimento'yu elinde küçük bir şarap dolumuyla gördü. Arkadaşlarını başına toplamış, sanki davalının şikayet ve itirazlarını taklit eder gibi el kol hareketleri yapıyor ve gülüyordu. Mahkumiyeti bütün Bostan halkının eğlenmesi için bir vesile olmuştu. Herkes gülüyordu. İyi bir aile babasının, barışsever bir insanın nasıl kolayca cinayet işleyebileceğini şimdi daha iyi anlıyordu. Güçlü kolları sinirden titriyor, elleri kaşınıyordu. Kopa'nın meyhanesine yaklaştığında adımlarını ağırlaştırdı. Bakalım kendisini gördüklerinde de gülüp alay edebilecekler miydi? Hatta içeri girip düşmanlarının yüzlerine baka baka bir bardak şarap içmek bile aklından geçti. Fakat yediği para cezası zaten yüreğine oturmuştu. Savurganlığın sırası değildi. 2 libra ve 4 soydu bu. Kolay değildi. Bu para cezası çocuklarının ayaklarına ayakkabı almasını geciktirecekti. Teresa'nın biriktirdiklerini almaktan başka çaresi yoktu. Meyhanenin önden geçerken Pimento şarap tulumunu doldurmak bahanesiyle içeri girdi. Arkadaşları da Batist'i görmemezlikten geldiler. Yüzünde her şeyi göze almış bir insanın kararlı ifadesi olması düşmanlarını etkilemiş, onları sindirmişti. Fakat bu zaferi onu sevindirmedi, aksine ona hüzün vermişti. İnsanlar ondan nasıl da nefret ediyorlardı. Bütün ova birleşmiş, onu karşısına almıştı. Buna yaşamak denmezdi. Öyle ki komşularıyla karşılaşmamak için gündüzleri tarlasından çıkmıyordu. Onlardan korktuğu filan yoktu. Ama sağduyulu bir insan olarak sorun yaratmak istemiyordu. Geceleri sıkıntı içinde uyuyor, köpeğin en küçük bir havlayışında yatağından fırlayarak elinde av tüfeğiyle dışarı çıkıyordu. Birkaç kez yakındaki patikaya doğru kaçan bir takım gölgeler görür gibi oldu. Ürünü için endişeleniyordu. Buğday ailenin can damarıydı. Ailenin tüm fertleri bir an önce büyümesini sessizce dört gözle bekliyorlardı. Pimento'nun tehditlerini duymuştu. Ektiği buğdayın hasadını yapamayacağına dair bütün bostan halkının önünde yemin etmişti. Güneş ışınları altında her geçen gün daha da gelişip büyüyen, yeşil bir deniz gibi rüzgarda dalgalanan ve sonunda sapsarı altın başaklara dönüşecek olan ürünü düşünmekten çocuklarıyla ilgilenmek aklına gelmiyordu.